Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratış Delileri programına hoş geldiniz. Yine birbirinden değerli arkadaşlarımız ve hocamızla ne güzel konulardan bahsedeceğiz inşallah.
Evet inşallah. Biz hep Allah'ın yaratışını anlatırken, Allah'ın kusursuz var etmesini, hep kusursuzluktan bahsediyoruz. Halbuki kusursuz demek, yani kusursuzluk çok büyük bir şey. Çok büyük bir konu. Çünkü mesela insanoğlu günümüzde birçok ürün üretiyor, mühendisler çalışıyor. Veya sanatkarlar sanat eserleri yapıyorlar. Ama muhakkak bir tarafında bir eksiği veya kusuru oluyor. Değil mi? Ama Allah kusursuz yaratıyor. O kusursuzca var edendir diyor ayette.
İnşallah.
Yani kusursuzluk dikkatli düşünüldüğünde, detaylı düşünüldüğünde çok önemli ve çok büyük bir konu. Ve detaylarda da baktığımızda konunun aslında ne kadar derin bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü bir şeyin kusursuz olması, mesela bir bilgisayar yapıldığında bunun her türlü yaşayacağı, mesela kullanılacağı yıllar boyunca her türlü ortamda hiçbir arıza ve yavaşlama ve sıkıntı çıkartmadan, hiçbir dosyanın mesela silinmeden kusursuz bir şekilde çalışması lazım. Böyle bir makine var mı? Yok.
Yok.
Yani muhakkak günümüzdeki bütün insanoğlu icadı olan tüm icatlarda illaki şimdi olmazsa bir sene sonra muhakkak bir arızası çıkıyor. Ve muhakkak onun tamiri gerekiyor. Dolayısıyla kusursuzluk ancak Allah'ın yarattığı çok büyük bir mucize aslında. Bizim gözlerimiz önüne Allah gösteriyor inşallah. Ve bilim adamlarının birçoğu da bunu gayet iyi biliyorlar. Kusursuz yarattığını Allah'ın. Ve doğadan kusursuzca yaratılmış Allah'ın yarattığı bütün canlılardan örnek alıyorlar. Bunun sayısız örneği var. Mesela bir tanesini anlatabiliriz. Balık pullarıyla alakalı. Ondan sonra tekrar başka konulara devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, yansıttım ben fotoğrafını. Evet.
Bilim adamları yırtıcı balıkların pullarından sağlam zırhlar üretmeye çalışıyorlar. Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz yüzyılda bilim adamları teknolojik ürünler üzerinde çalışırken çoğunlukla doğadaki modellerden faydalanıyorlar. Son yıllarda doğada bulunan sistemler örnek alınarak yapılan pek çok alet, sistem ve mekanizma insanlığı hizmetine sunuluyor. Doğadaki modeller taklit edilerek geliştirilen teknoloji, ürünlere pek çok örnek vermek mümkündür. Bunlardan biri de dünyanın en sağlam hayvanlarından biri olarak nitelendirilen bir balık. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları sağlam zırh sistemleri üretmek için bir balığın pullarındaki yapıdan ilham almışlardır. Afrika'nın çamurlu sularında yaşayan Senegal beşeri balığının pullarını inceleyen araştırmacılar, balığın pullarından hafif ve sağlam zırhlar yapabileceğini düşünmektedirler. Mühendisler yaptıkları araştırmalarda 40 cm boyundaki Senegal beşeri adlı balığın pullarının dışarıdan gelen darbelere karşı oldukça sağlam bir kalkan görevi gördüğünü fark ettiler. Bunun üzerine balıklardan pull örneği alan ekip 4 katmandan oluşan kalkanları bilgisayar ortamında incelemeye başladılar.
Evet.
4 katmandan her birinin mükemmel geometrik yapılara sahip olduğunu belirleyen araştırmacılar, katmanların birbirleriyle eklemelerini şeklinin pulları son derece dayanıklı yaptığını gördüler. Çok ilginç değil mi hocam?
Evet.
Pulları böyle birbirine geçerek bir zırh, bir duvar oluyor. Ve bütün koruyucu olarak balığın komple vücudunu kaplıyor.
Evet.
Devam edelim hocam. MIT ekibinden Christine Ortiz balıktaki yapıyı örnek alarak neler yapabileceğini şöyle açıklamıştır. Balıktaki kaya gibi dayanıklı kesişim noktaları ve enerji dağıtan mekanizmaları zırh sistemlerine uyarlanabilir. Bilim adamlarının teknolojik çalışmalardan ilham aldıkları suda doğayı ve bütün canlılığı büyük bir uyum ve kusursuzluk içinde ihtişamla yaratan sonsuz ilim sahibi ve yüce Rabbimizdir. Rabbimiz Allah tüm incelikleri dünyada rahat yaşayabilmemiz için biz insanların hizmetine vermiştir. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çeviriyorsunuz? Fatır suresi 3. ayet. Evet hocam. Bayağı bir kusursuz olarak ekodengede yaratılmış bir örnek verdiğimiz şu an örneklerden biri yani. Az önce sizin dediğiniz gibi bir bilgisayar yaratıyorlar. Ama balık pullarının bir kalkan olabileceğini bilim adamları laboratuvarlarda inceleyip onu teknolojik olarak insanların hizmetine sunabileceklerini söylüyorlar. Ne kadar güzel.
Elhamdülillah ayette de geçiyor zaten. Şeytanı Allah'a sığınırım. onlarda sizler için ibretlikler vardır diye. Biz biliyoruz ki bundan önce işte Japon, Çinli, ünlü Amerika bilim adamlarını yaptığı araştırmalar neticesinde yaptığı, ürettiği ya da üretmeye çalıştığı her icatta mutlaka Onur Hocam'ın da az önce söylediği gibi bir ay sonra, bilemedim bir sene sonra mutlaka bir problem çıktığını ve hatta insanlık adına zararlı olabildiğini bazen biliyoruz. Mesela Japon bilim adamlarının hızlı treni icat ettiklerinde üst katmanda bulunan insanların işte iş yerlerine, evlerine ne kadar zarar verdiğini, sonrasında uzun araştırmalar sonucunda baykuşun kanatlarının altında testereye benzer tüylerini baykuşu sessiz hale getiren Allah'ın yarattığı kusursuzluktan etkilenerek bunu hızlı trene yansıttıklarında doğadan ne kadar etkilenip de icat ettiklerini insanlık yararına görürüz inşallah. Yani bilim adamlarının esasında yaptığı, örnek aldığı her şey doğadan inşallah.
Evet. Yani doğadan örnek alın iki konusu var. Birincisi doğadaki teknoloji hakikaten çok ileri ve üst seviyede. Ve o teknoloji, o canlıda ilk yaratıldığı anda var. Sonradan mesela ekleyerek, bir şey öğrenerek kendini geliştirmesi gibi bir süreç hiçbir zaman olmuyor. Çünkü Allah kusursuz yani yaratmıştır diyor. Yani o canlı ilk yaratıldığı zaman, ne zamansa, her canlı farklı 100 milyon yıl önce ortaya çıkıyor. Yani Allah o zaman yaratıyor. Daha sonra günümüze kadar kimisi yaşıyor, kimisinin soyu tükeniyor. Ama ilk var olduğu an ne zamansa, o zaman zaten en mükemmel teknoloji üzerinde. Yani tas tamam şimdiki haliyle. Mesela bir eksiği olmuyor.
O örnek edilmek sizin yarattı diyoruz mesela. Burada insan bakıyor, icat yaptıktan sonra hatta birkaç tane, doğadaki birkaç tane canlıdan etkilenip onlardan harmanlayıp icadını öyle gerçekleştirebiliyor. Mesela az önce verdiğim örnekte hızlı trende iki tane hayvandan etkilenilmiştir. Birincisi baykuşun sessiz olan sisteminden etkilenilmiş. İkincisi de binlerce metrekarelik yukarıdan inen balığın suya dalışındaki o gagasının uzun olan kısmından etkilenip de buradan bir harman yapılmıştır inşallah.
Evet. Sivri olması herhalde rüzgarı kesmesi.
Tabii, inşallah.
Yahya'nın dediği çok doğru, bir de şöyle bir şey var tabii ki. Yani insanoğlu hata yapar ama senin bahsettiğin gibi yani kusursuzluk sadece Allah'a mahsus. Bizde mesela icat ettiği, bilim adamının icat ettiği şeylerde test sürüşü vardır. Mesela işte o uçakların ya da ne bileyim işte trenlerin, hızlı trenlerin hep bir test sürüşü. Neden? Çünkü en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Daha ileriye gitmeye çalışıyorlar ama acaba bir sıkıntı verebilir mi? Bir hasar verebilir mi? Ve işte motorunda bir yerinde bir hasar olur mu? Ya da hakikaten hesapladıkları gibi, teoride hesapladıkları gibi o hızla gidecek mi? Manevraları iyi yapabilecek mi? Virajı iyi alabilecek mi? Hepsinin ayrı ayrı test sürüşleri, denemeleri oluyor. Yani risk her zaman var onlarda. Ama dediğim gibi kusursuzluk sadece Allah'a mahsus. Birçok örnek var doğada bununla ilgili. Yine bir örnek işte ben vermek istiyorum. Uçan yani küçük böceklerin uçak firmalarının ilham almasıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum ben de. Uçan böcekler pek çok bakımdan uçaklardan daha ileri uçuş tekniklerine sahip. Onlar havada takla atabilirler. Uzun süre bulundukları yerde asılı kalabilirler. Ani manevralar gerçekleştirebilirler. Rüzgar gibi değişkenlere göre gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapıp uçarken ani bir hareketle hemen yere konabilirler. Uçaklar bu tarz keskin manevra sistemlerine sahip değil, hepimiz biliyoruz. Uçan böceklerin sahip olduğu tüm bu mükemmel özellikler birçok araştırmacıyı etkilemiş. Günümüzde bilimsel tecrübe ve araştırma geliştirme teknikleri oldukça ilerlemiş olmasına rağmen var olan teknolojiyle ancak böceklerin nasıl uçtukları çözülmeye çalışmaktadır. Yani insanlığın sahip olduğu teknoloji böceklerin uçuş sistemlerini uygulayabilmekten henüz çok uzak. Uçak teknolojisine yön veren firmalardan Boeing ve Airbus şirketleri, ayrıca NASA ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kullandıkları teknolojiyi ilerletebilmek için uçan canlıların özelliklerinin araştırılmasına büyük fonlar ayırmaktadır. Şimdi böceklerin kullandıkları teknolojik sistemden biraz bahsedelim dilerseniz. Böcekler uçarlarken altlarındaki yer yüzeyinin görüntüsünü böceğin yerden yüksekliğine ve yüzeye göre olan hızına bağlı olarak kendi görüş alanına doğru geriye akar. Böcek yerden yükseldikçe altındaki yüzey daha yavaş hareket ediyor gibi görünüyor. İşte bu görüntü akışı optik akışı olarak biliniyor. Bunu anlamak için bir örnek verelim. Mesela arabanın frene basan sürücüsü bu prensibe göre arabasını durduruyor. Yüksek mesafe atlayıcıları da çıkışlarını yine bu prensibe göre belirlerler. şuurlu insanların akıllarını kullanarak yaptıkları bu ayarı uçan böcekler ve kuşlar da yapıyor. Sinekler cisimlerin üzerine inerken, sümsük kuşları suya dalarken bu tarzı bir ayarlama yaparlar yine. İniş yerine yaklaştıkça hızlarını azaltırlar. İniş yerinin retinadaki görüntüsünün büyüklüğü ile cismin büyüklüğü arasındaki oran, uçan canlı iniş yerine yaklaştıkça artar. Bu oran belirli bir değeri aştığında canlı fren yaparak durur. Yani tüm uçan böcekler ve kuşlar iniş ve kalkışlarında aklı şuuru varmış gibi optik akış prensibinden faydalanıyor. İnanılmaz bir şekilde. Bu önemli bilgiyle böceklerin yere bağlı olarak pozisyonlarını nasıl ayarladıkları anlaşılmıştır. Fakat hala bu bilginin böcek tarafından nasıl yorumlandığı ve uçuş sırasında çarpmayı nasıl önlediği hala bilinemiyor. Araştırmacıların böceklerin geçmiş görüntü bilgisi veren bir tekrarlanan görüntü sistemine sahip olduklarını düşünüyorlar bilim adamları. Bu sisteme optik akış düzenleyicisi adı veriliyor. Sistemle yüksekliğin zemin hızına oranını dikey yükselişlerini kontrol ederek belirliyorlar bu canlılar. Bu hipotezi test etmek için araştırmacılar sinek görüşüne sahip bir mikro helikopter tasarlıyorlar. Bu helikopterin kontrol kısımları optik akış düzenleyicisi fikrine dayandırılıyor. Yani bu hipoteze göre yapılıyor. Robotun gerçekten etkileyici bir biçimde sinek uçuşu yaptığı gözleniyor. Robot havalanma, düz uçuş ve inişlerde de oldukça başarılı olmuş. Elde edilen yeni bulgular böceklerin uçuşları hakkında daha önce açıklanamamış pek çok noktanın aydınlığa kavuşturulmasına yardımcı olmuştur. Bu araştırma ile ayrıca böceklerin karşıdan esen rüzgarda alçaldıkları ve geride esen rüzgarda ise yükseldikleri anlaşılmıştır. Gerçekten her cümlede insan hayretler içinde kalıyor. Yani bunları nasıl yapabiliyor böcekler? Aklı şuuru olmadan Allah'ın ilhamıyla gerçekten. Evet. Çok da estetik yani bunları izlerken bir de öyle bir şey var.
Evet, dünyanın mükemmel, evet.
Evet, dünyanın seçkin üniversitelerinde öğrenim görmüş bilim adamları ve araştırma projesine destek veren Avrupa Birliği yetkilileri böceklerin uçuş sistemini anlayabilmek için çok büyük çaba sarf ettiler. Durum böyleyken böceklerin tesadüf sonucu var olduğunu iddia edilmesi mantık hizmetinden başka hiçbir şey değil. Paçavradan başka bir şey değil. En gelişmiş teknolojiler kullanarak kavranmaya çalışan böceklerin uçuş teknikleri yaratılışın apaçık delillerinden bir tanesi.
Evet.
Yerde ve gökte her türlü canlıyı yaratan ve sahip olduğu özellikleri onlara veren Yüce Rabbimiz Allah'tan başkası değil.
İnşallah.
Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Hac suresi 73. ayet.
Ya uçmak hakikaten çok mucizevi bir konu. Normalde hani uçağa binenler biliyordur veya helikoptere. Yani yukarıya çıkıldığında, şu yerden şöyle birkaç kilometre yukarı çıkıldığında bir kere çok fazla kuvvetin ve faktörün uyumlu bir şekilde dengelenebiliyor olması lazım ki havada düzgün bir şekilde uçabilirsiniz. Uçak uçmak için ya onlarca yüzlerce detektörden gelen sinyalleri kontrol ediyor. Sürekli basıncı kontrol ediyor. Yukarıda yağmur yağar, şimşek çakar, fırtına olur. Yani bulutun üstünde işte başka şeyler var. Bulutun içinden geçiyor. Yani elektrik yüklü tonlarca ağırlıktaki, değil mi? Su kümelerinin içerisinden geçiyorsun. Havaya çıktığında basınç azalıyor. Dünyanın, değil mi, manyetik bir alanı var. İşte anlattığın gibi orada optik bir, yani bakış açısına göre kural değişiyor. Evet. Buradan bakmanla yukarıdan bakman arasında fark var. Bunlar yani şu ana kadar bizim anlattıklarımız. Daha birçok yüzlerce faktör var. Ve karadaki bir canlının, mesela biz yaşıyoruz, uçmayla ilgili bizim hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü biz karada yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak için bütün vücudumuz buna göre yaratılmış vaziyette. Ya uçan bir canlıyla yerde yürüyen bir canlının arasında bu anlamda çok fark var. Bak araştırıldığında daha böceklerin üzerinde ne gibi faktörlerin olduğu ortaya çıkıyor. Daha da bilinmeyen yeni faktörler de var. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi karadan havaya bir geçiş yani olamayacağı gibi bunun düşünmesinin bile, hayalini kurmanın bile ne kadar mantıksız olduğunu, evet, bilim bize her geçen gün daha da fazla gösteriyor. Çünkü karadaki canlıların, yerdeki canlıların, herkesin, bütün canlıların hepsinin bilgisi nerede var? DNA'sında var. Evrim teorisi, yani arkadaşlar diyorlar ki her şey tesadüfen bu genlerin üzerindeki değişmelerle oldu diyorlar. Yani ortamdan bağımsız. Değişim olacak, ona göre mesela uçmaya başlayacak veya suyun içinden karaya çıkacak. Halbuki tesadüfen dışarıdaki ortamın ne olduğunu bilmeyen atomlar bu tip tesadüflerle nasıl böyle bir harika bir sistem meydana getirebilir? Ya böceğin mesela atası ne? Böceğin atası mı olur? Böcek dediğimiz konu, sinek dediğimiz konu uçan bir canlı. Ona benzeyip küçük, uçmayan küçük böyle canlılar mı var? Böyle bir şey mi var? Yok. Ve ayrı, yani rüzgar mesela bize estiği zaman tatlı mı, serinliyoruz. E bir de böceğe sor bakalım, bir yüzüfçüye veya o uçan canlıya sor. Kasırga gibi geliyordur, nasıl kuvvetli bir rüzgar geliyordur ona. O orada dengesini sağlamak ve uçmak için nasıl bir teknoloji ve gereksinime gerek duyduğunu, o zaman mesela onun boyutuna inildiğinde daha detaylı ortaya çıkıyor.
Bir de çaba harcıyordur.
Pardon. Bir de biz hızlı gidersek, yani mesela arabada ya da işte motorda falan fark ediyoruz. O rüzgar bize ne kadar güzel de demeyiz bazen. Yüzümüze öyle bir çarpar ki o rüzgar hızımız arttırdıkça. Yani onlar havada süzülürken, yani bu tip şeylerden zaten kendi isteğiyle değil, yani Allah'ın takdiriyle etkilenmiyor bir şekilde. Ona göre bir dizaynı var, ona göre bir anatomisi var vücudunda.
İnşallah. Mesela bazı hayvanlara bakıyoruz, yine bir kuş türlerine. Havada asılı kalabiliyor. Bu bilimin etkilendiği yegane hayvanlardan bir tanesi de bu. Ve saniyede 50 kere kanat çırpabiliyor. Yani biz baktığımızda perde gibi geliyor. O çırptığı kanat perde gibi geliyor. Ama 50 kere üst üste kanat çırpabiliyor saniyede. Maşallah.
Sinek kuşu değil mi?
Sinek kuşu maşallah.
Onun özellikle şeyini aldığı, şırasını derler. İçindeki o tatlı sıvıyı aldığı bir bitki var. Özel bir bitki. O ondan besleniyor. O kimyasal madde de şey yapıyor. Bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla bitki o böceği, yani kuşu, sinek kuşunu bir nevi kendisine bağımlı hale getirmiş oluyor. O da onun üremesine fayda ediyor ve çevresindeki böcekleri de yiyor. Dolayısıyla kuş bitkiye o anlamda faydalı hale geliyor. Bitki de çevresindeki böceklerden kurtulduğundan dolayı kuştan öyle bir fayda görmüş oluyor.
Sinek kuşunda da inanılmaz mucize bir şey var.
Havada sabit duruyor, hiç kıvrılmıyor.
Ve 60 derece kanatlarını çevirebiliyor yani. Onun yavaşlatılmış görüntüsüne baktık. Maşallah, inanılmaz mucizeler hakim. Tabii orada
Allah'ın hikmetinden sual olmuyor.
Değil mi? Allah'ın ilhamıyla hareketlerini gerçekleştirdiğini söylüyoruz. Kardeşimiz az önce söyledi, hani herhangi bir eğitim almamış, aklı şuuru olmayan bu hayvan besin kaynağının o böceğin içinde olduğunu, şey o çiçeğin içerisinde olduğunu nereden bilecek de oraya gidecek. Orada çaba harcayacak, zorlanacak değil mi? Söylüyoruz yani havada durmasının ne kadar zor olduğunu. Söylüyoruz yani.
Yani boyut küçüldükçe bir kere teknoloji büyür. Şimdi şu böceğin gözlerine bakın. Yani böcek zaten küçücük bir şey. Burada da mesela Yusufçuk'ta 30 bin tane burada mercek var. 30 binde bunda 60 bin tane mercek var.
Maşallah.
Mesela buradaki kameralarda bir tane mercek var. Bu kadar küçük bir boyutta bu kadar fazla merceğin olması, her mercek ne demek? Işığı kırıp elektrik sinyalini çevirip sinir sisteminin merkezine gönderen organ demek. Ya 30 bin tane var bir gözde, 30 bin tane öbür gözde. Yani dünyadaki mesela şu Türkiye'deki bütün televizyonları toplasak acaba kaç tane kamera vardır? Yani kaç tane mercek çıkar? Bir tane böceğin bir tane gözünde 30 bin tane var.
Şimdi bir de şöyle bir şey var. 30 bin tane var, sayısı muazzam. Ama o 30 bin mercek iki ayrı gözde tek odak noktasından ışığı geçirip yani görüntü merkezini birleştirip tek bir görüntü oluşturuyor olması da ayrı bir mucize.
Evet. Yani mesela burada bak kaç tane kamera var. İşte rejideki görevli arkadaşlar ne yapıyor? Kamerayı seçiyor. O da odağını ayarlıyor. Değil mi? Mesela kameraman var. Orada yukarıda bu istasyonda görevli hangi görüntü vereceğiz onu yapan bir insan var. İnsan var yani. Bir cihazın başında bir insan var. Orada 30 bin tane cihaz var. Hiç insan yok. O halde orada görüntünün hakikaten nasıl odaklayacaksın ya? 30 bin tane ayrı görüntünün odağı nasıl olacak? Evet. Bir tane kameraya bir gözümüz mesela bakarken hakikaten hemen odaklıyorsun, o görüntüyü alıyorsun. Yani ama birkaç tane birden kameranın aynı yere bakıp anlamlı, üç boyutlu bir görüntüsünün oluşmasını sağlamak çok acayip.
Biz zaten hani insan gözündeki mucizeyi bile hani anlatabilmek için belki çok uzun bir süre program yapıp sadece gözü anlatmak için bunu yeter ki 30 bin tane merceğin sadece bir tane gözde olduğunu söylüyoruz yani maşallah.
Değil mi? Ve bunun o canlının o küçücük sinir sisteminde, yani çoğunun beyninin varlığını söylemek bile zor insana kıyasla. Çünkü çok çok küçük, belki birkaç yüz tane sinir hücresinden oluşuyor. 30-60 bin tane verecek kameradan gelen görüntüleri odakla, 3 boyutlu veriyi al. Ona göre mesela yönünü belirle. Bunun için vücut sistemleri de çalışıyor bir taraftan. Havada uçuyor, yerde yiyor, yemek yiyor, besleniyor. Değil mi?
Evet.
Yukarı çıkarken optik kurallara dikkat et falan. Bunu o canlının yapamayacağı, onun aklının, onun aklının bunu yapmadığı çok belli.
Tabii zaten bu özelliğini bildiğimiz, yani Onur Hocam mesela, bilmiyoruz örneğin bunun bu özelliğini. Evet. Onur Hocam bunu açıkladı mesela, bunu öğrendikten sonra bile, hani buradan da söylemiş olalım, sadece bu hayvanın özellikleri bile evrimi çürütmeye yeter inşallah. Ki bunu çürütmek için o kadar çok mucize var ki Allah'ın dilemesiyle. Yani burada sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin ilhamıyla hareket ettiğini ve mucizeleri üzerinde donandırdığını görüyoruz inşallah.
Tabii hocam, bir tane mercek yeter yani, değil mi?
Bir tane mercek yeter. İnsan gözü de işte Yahya. Mesela insan gözünde de zaten içi gözde olmayan o görüntü aslında göz sağlamıyor. Ruh yani.
Onu evet.
Bilmek bile dediğin gibi evrim teorisini tamamen çürütür. Yani gözde görme yetisi yok aslında. Beyni, evet, beyine iletiyor elektrik sinyallerini. Beyinde zaten ne var ki? Beyinde görecek bir şey yok. Yani karanlık bir oda gibi düşünelim beyni. Ama işte gördüğümüz şeyleri elektrik sinyaliyle iletiyor ve gözde gördüğümüz sanılan şeyi aslında ruhta görüyoruz yani.
Evet.
Allah'ın takdiriyle görüyoruz.
Ya bugün evet. Sadece gözle lizozimlerinden kusursuz işlerini gerçekleştiren o suyu sağlayan organın görevini mesela yapmaması dahilinde gözde oluşabilecek sorunları hepimiz biliyoruz inşallah. Yani bir kova düşünecek olursak her ağladığını, her gözyaşı damlası aktığında o kovanın boşaldığını söylüyoruz ama burada Allah'ın ilhamıyla o sıvı inşallah insanın ihtiyacı olduğu kadar hep doluyor. Yani biz özel bir şey harcamıyoruz, özel bir çaba harcamıyoruz o sıvıyı üretmek için. İnşallah orada o sıvı hep doluyor.
Evet.
Orada bile mükemmel bir mucize hakim inşallah.
Evet. Yani o başından beri var olan bir bilginin icra edilişini mesela görüyoruz. Başından bütün bilgi, her şey, bütün detayıyla, bütün ortam, mesela ağlarken şunu yap, ağlama durduğu zaman bunu yap, şu oranları arttır, bu oranları ayarla. Sürekli bir ayar şeyi var, projesi var bizim vücudumuzda, DNA'mızda.
Evet, bütün bunlar olurken biz farkında değiliz zaten.
Evet, o kadar konforlu ki farkında bile olmuyoruz. Mesela arabada çok belki teknolojik bir cihaz ama sürerken arabada olduğunu, bütün arabanın motorunun sesini, vitesinin sesini, değil mi? İnişlere, çıkışlara girdiğinde arabanın süspansiyonundan gelen sesleri, titreşimleri, değil mi? Frene bastığın zaman bütün o şeyi hissediyorsun. Ama bizim vücudumuz o kadar konforlu ki.
Kusursuz çalışıyor.
Evet. Kusursuz ve o kadar dış ortamda o kadar şeyler yaşıyoruz. Ama içten, vücudumuzun içinden ne bir tıkırtı, ne bir öyle bir ses, titreşim, ne aşırı bir acı ve vesaire, hiçbir şey hissetmiyoruz. Yani hem çok mükemmel, evet, hem çok estetik, hem de çok sessiz ve sorunsuz maşallah. Günümüzdeki evet, hiçbir teknolojinin buna yetişemeyeceği çok açık.
Maşallah. Zaten vücudumuzda o kadar mucizevi şeyler gerçekleşiyor ki, hani bir insanı boş bir odaya oturtup etrafında sadece duvar olduğunu varsayarsak kendi bedenine baktığında bile zaten mucizeleri görecektir inşallah. Mesela doğaya bakıyoruz, tabii ki bin bir türlü mucize var, işte bal arılarını diyoruz, işte bitkilerden bahsediyoruz. Ama hani insanın kendi bedenine baktığında bile milyonlarca mucizenin gerçekleştirdiğini inşallah görecektir yani. Biz bugün bir lokmayı ağzımıza attığımızda biz sadece yiyoruz. İlk adımımızı düşünüyoruz, ondan mükellefiz diyoruz. Fakat o ikinci adımı, üçüncü adımı, dördüncü adımı biz bir şey yapabiliyor muyuz? Yani ya da burada elimizin yardımıyla işte gitmesini sağlayabiliyor muyuz? Orada mükemmel bir mucize gerçekleşiyor inşallah. Ya da uyuduğumuz zaman yani hiçbir şeyden habersiz vücut işlevlerini evet, kusursuzca gerçekleştiriyor Allah'ın ilhamıyla inşallah.
Evet, uyuduğu zaman.
Zaten Yahya'nın dediği çok doğru. Sistem, yani o anlattığı şeyler, işte yemek ağzına girdiği anda sindirim sistemi devreye giriyor. Ondan sonra onu tabii ki insan vücudunun devam etmesi için boşaltım sistemi devreye giriyor. Bunları yaparken sindirim sistemi olması lazım ki nefes alıyor.
Tabii. Maşallah.
Kalbi atıyor, kan dolaşımı olması lazım ki dolaşım sistemi oluyor. Sistem demek zaten birinin tarafından kurulmuş bir düzendir, doğru değil mi? Yani tamam, O sistemi kim kurdu? Yani insanın bu şekilde rahat hareket etmesini.
Uyum içinde çalışıyor.
Evet. Yani tabii ki çok yüksek akıl sahibi, çok yüce, yani Allah'ın takdiriyle, Allah'ın bize ilhamıyla bu şekilde yaşayabiliyoruz. Yani hiç düşünmeden bunları yaşıyoruz. Biz kendi isteğimizle bunu yapıyor olsak, hayat telaşısı ya da işte her şey geçtim yani. Nefes almak, sindirme, her şeyi unutabiliriz yani.
Zaten hakikaten kalbinin bir anda durduğunu düşünsene yani. Hayatın son veriyor inşallah. Yani kalp her kasıldığında kendisinde elektrik enerjisi üretiyor. Yani burada bile mükemmel bir mucize hakim ki Ayşe kardeşimizin de söylediği gibi burada Allah'ın ilhamıyla mükemmel bir uyum var. Yani mekanizma eksiksiz ve kusursuzca görevlerini Allah'ın izniyle icra ediyor inşallah.
Evet. Söylediğin şey çok doğru. Mesela Furkan söyledi. Bir proje varsa projeyi yapan da vardır diyorsun. Ve bu proje bir de bu kadar mükemmel ve kompleksse o zaman projeyi yapan çok çok üstün bir akıl olması gerekiyor diyorsun. Yani insan şöyle hakikaten mantıklı. Mesela burada peçete var, ikiye katlanmış. Ya bu ikiye katlanma böyle üçgen bir şekil verilmiş buna. Ha acaba bunu kim yaptı dersin, görsen. Kendi kendine peçete katlanıp üçgen olmuş. Tam da ucu ucuna hek gelmiş hatta. Mı diye düşünürsün? Böyle düşünmezsin.
Evet.
Bir peçeteyi bile katlayan olması gerekiyor ki katlansın. Tam üçgen olacak şekilde. O halde vücudumuzda buna kıyasla milyonlarca farklı enzimin çok uyum içerisinde ve hayatın o ince ayarında olmazsa hayat sona eriyor çünkü. O ince ayarını yaşam boyu devam ettirdiğini görüyoruz. O kontrolü orada doğumumuzdan ölümümüze kadar sağlayan projenin tabiri caizse yani yaratanın kim olduğunu tabii Allah olduğunu herkes görmesi lazım değil mi?
Ya mesela bakıyorsunuz bir tane bilim adamı bir buluş yapıyor. Ufacık bir buluş yapıyor mesela ve doğadan etkileniyor. İşte bitkilerden, hayvanlardan, Allah'ın kusursuzca yarattığı varlıklardan etkileniyor. Bir buluş yapıyor insanlık yararına. Değil mi? Ödül veriliyor.
Tabii.
Yani çok önemli ödüller veriliyor. Yani bugün bakıyorsunuz bu kusursuzca işlevlerini gerçekleştiren, mucizeleri yaratan sonsuz akıl sahibi Yaradanımız. Yani ona karşı bütün bunları tesadüfen olsun söylemek tabii ki evet, günahtır yani.
Tabii canım çok büyük bir akılsızlık oluyor. Bak şimdi bir sunum göstereyim. Evrenin yaratılışıyla ilgili. Bütün canlılar evrende yaşıyor. Hepsini inşallah Allah yaratıyor. Evrenin yoktan yaratılışı. Evrenin yaratılışıyla ilgili de hocamızın Sayın Adnan Oktar'ın kitabı var. Evrenin Yaratılışı. Burada evrenin yaratılışında da ne kadar detaylı ve hikmetli konuların olduğunu izleyeceğimiz alıp görebilirler. Şimdi materyalist düşünce, yani maddenin ezelden ebede kadar var olduğunu düşünen, kendi kendine var olduğunu düşünen düşünce, evrenin yaratılışını göz ardı etmek ister. Her şeyin yaratılışının olduğu gibi evrenin de yoktan var olduğunu göz ardı etmek ister. Evreni inceleyen bilim adamlarının çoğu zaten sonsuzdan beri var olan bir maddeler bütünüyle karşı karşıya olduklarını sanıp evren için bir yaratılış, yani başlangıç olduğunu akıllarından bile geçirmiyorlardı. Ne zamana kadar tabii? Materyalizm bilim değil, bilimi değil, eski Yunan felsefesini benimser. Maddeci bir bakış, bilimi değil, Yunan felsefesini benimser. Ama bu cümle şu an söylüyoruz. Fakat bu bilimsel temellere dayanan bir cümle. Net bir şekilde materyalizm bilimsel bir görüş değil çünkü. Yani bilime uygun değil. Yani mantıki olarak kesinlikle materyalizmin varlığına inanamazsın. Yani maddenin sonsuza kadar var olduğunu, sonsuzdan önce de var olduğunu, yani sonsuzdan beri var olduğunu düşünemiyorsun. Bu sonsuzdan beri var olan evren yanılgısı Batı düşüncesine materyalist felsefe ile birlikte girmişti. Eski Yunan'da gelişen bu felsefe maddeden başka bir varlık olmadığını savunuyor ve evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini öne sürüyordu. Sonsuz evren yanılgısı ateizmle iç içe bir görüştür. 19. yüzyıla gelindiğinde ise evrenin bir başlangıcı, yani yaratılış anı olmadığı şeklindeki yanılgı geniş bir kabul görür hale gelmişti. Karl Marx, Friedrich Engels gibi diyalektik materyalistlerin şiddetle sahiplendikleri bu iddia 20. yüzyıla da taşındı. Söz konusu sonsuz evren yanılgısı her zaman için ateizmle iç içe bir hale geldi. Hubble'ın, yani bu çok büyük bir teleskobun ilk icadı Hubble'ın, buluşu sonsuz evren modelinin temelinden sarsmıştı. Bakın 1929 yılında Wilson Gözlem Evi'nde Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birisini yaptı. Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru kayan bir ışık yaydıklarını saptadı. Bu buluş o zamana kadar kabul gören evren anlayışını temelinden sarsıyordu. Çünkü materyalistler ne diyordu? Madde ezelden var oldu ve sabit bir evren olduğunu düşünüp sonsuza kadar da maddenin devam edeceğini söylüyorlardı. Evet. Yani bir varlığı veya bir sonunun olmadığını söylüyorlardı. Evet.
Onu da açıklayalım. Kızıl ışık tayfı yayan gök cisimleri birbirinden uzaklaştıkları anlamına geliyor. Yani mor renk olsaydı birbirlerine yaklaştıkları anlamına gelecekti. Onunla ilgili bilgi verelim.
Evet. Zaten bir sonraki slide'a da geçince. Çünkü Furkan'ın da söylediği gibi bilinen fizik kurallarına göre gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru. Yani yakınlaşıyorsa mor. Gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan cisim olursa eğer o zaman o cismin ışığı kızıla doğru kayıyor. Çünkü ışığın dalga boyu değişiyor. Evet. Işığın uzaklaşmasını bu da işaret ediyor. Hubble'ın gözlemi ise bu kanuna göre gök cisimlerinin bizden uzaklaşmakta olduklarını ispat ediyordu. Hubble çok geçmeden çok önemli bir şey daha buldu. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuç ise evrenin genişlemekte olduğuydu. Yani bu sabit evren modelini bayağı bir sarsan bir düşünce olmuş oldu 1929 yılında. O ana kadar sabit olduğunu söylemişler. Ta Darwin zamanında 1850 yıllarda ve kabul ediliyor bu düşünce. Yani bir asırdır yaklaşık 70-80 yılında ise o düşünceyle materyalistler rahat rahat düşüncelerini anlatıyorlar. Herkese de kabul ediyorlar. Ta ki 1929 yılına kadar. Evrenin genişlediği bulunana kadar. Şimdi evren genişlediğine göre başlangıçta sıfır hacme sahipti. Çünkü yani bir şey genişliyorsa varlığını nasıl anlarsın? O zaman yaklaştırman lazım. Yaklaştırman lazım. En sonunda sıfır hacim. Yani yok. Yokluktan çıkması gerekiyor. Çünkü merkez yok olması gerekiyor. Dolayısıyla yokluğa gidiyor. Hubble'ın ortaya koyduğu evrenin genişlediği gerçeği kısa bir süre sonra yeni bir evren modelini doğurdu. Evren genişlediğine göre zamanda geriye doğru gidildiğinde çok daha küçük bir evren, daha geriye gittiğimizde tek bir nokta ortaya çıkıyordu. Yapılan hesaplamalar evrenin tüm maddesini içinde barındıran bu tek noktanın olağanüstü büyük çekim gücü nedeniyle sıfır hacme sahip olacağını gösterdi. Evren sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Bu patlamaya da Big Bang dendi ve bu teori de aynı isimle bilindi. Modern bilim evrenin yaratılışını doğruluyor. Şöyle ki Big Bang'in gösterdiği önemli bir gerçek vardı. Sıfır hacim yokluk anlamına geldiğine göre evren yok iken var hale gelmişti. Yani yaratılmıştı. Bu ise evrenin bir başlangıcı olduğu anlamına geliyor ve böylece materyalizmin evren sonsuzdan beri vardır varsayımını geçersiz kılıyordu. Ya maşallah bak bilimi hep anlatıyoruz. Bilimin önemi bakın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek bu. Materyalistlerin söylediğine karşı bir delili ancak bilimle verebiliyorsun. Çünkü madde var diyor. Bitiyor orada konu. Herkes bunun aksine bir şey ispatlayamıyor. Yani o zaman çünkü atomun iç yapısı bilinmiyor. Görüntünün ve elektriğin sadece elektrik sinyallerinden oluşan ve ruhun varlığıyla ancak anlam kazanan bir şey olduğu bilinmiyor. Bunları anlatamıyorsun da çünkü o günkü teknolojiyle atomların varlığını çok iyi gözlemleyemiyorsun. Ama Hubble bulduğu teleskopla büyük dünyada atomun büyük modeli olarak düşünebiliriz. Evrenin tamamıyla geliştiğini, dolayısıyla genişlediğine göre bir şeyin merkezde sıfır hacimde bir başlangıcının yani yok oluşunun o an var olduğunun başlangıç noktası, o an var oluyor, yaratıldığını ispat etmesi bütün materyalizmi kökünden sarstı. Bu işte bilimin çok önemli olduğunu söylüyor ki hocamız da 1980 yılından beri sürekli bilimsel çalışmalar yaparak özellikle materyalizmin karşısında duran en büyük çalışmayı başlatmış oldu inşallah.
Ki zaten hani komünist rejimini destekleyen, işte Darwinizmi destekleyen, materyalizmini destekleyen işte bu liderlerin çoğu Charles Darwin'in kitabını okuyup çok beğendiklerini, hatta işte söylediklerinin çok doğru olduklarını, hayran kaldıklarını söylemişler ki Charles Darwin'in hayatını pek okumadıklarını buradan anlıyoruz yani. Söyledikleri hiçbir şeyin bilimle uzaktan yakından alakasının olmadığını, tamamıyla yalandan ibaret olduğunu Charles Darwin'in okulunu bile bitiremediği, hatta bunu babasının açıkça söylediği, ondan bir şey olmayacağını, iki kere kaldığını kendisi söylemiştir inşallah mektuplarında da dünkü konumuzda da söyledik yani. Charles Darwin'in de babasının ona yüklü bir miras bırakacağını, dolayısıyla okula ihtiyaç duymadığını açıkça kendi mektubunda söylemiştir. Yani buradan ne anlıyoruz? Söylediği hiçbir şey bilimle uzaktan yakına ilgisi yoktu. Çünkü bu adam zaten hiç bilimle alakalı olabilecek hiçbir eğitime ait değildir. Hiçbir eğitim almamıştı. Yani hiçbir dolayısıyla vasıfı yok. Tabii hiçbir vasıfı yok. Söylediği şeyler bilimle uzaktan yakına pek ilgisi yoktu inşallah.
Ya vasıfı olsa da önemli. Günümüzde de bir sürü profesör mesela tam yine Darwin'in söylediğini söyleyebiliyor ama yalan söylüyorlar. Burada o ki en önemli konudan birisi de o. Tabii, sahtekarlık yapıyorlar.
Burada hayatlarını bile şekillendirme, yontma yöntemi gütmüşlerdir. Yani burada bakıyoruz. Evet. İşte yaymıştır, işte yok şurada eğitim aldı, burada eğitim aldı. Yani babası bile çok doğru bir şeye inşallah imza atmış orada yani. Zannemiş olmayacak zaten. Okuldan almış zaten ikinci senesini.
Evet, o da
kendilerine bile inanmadığı şeyi sormaya çalışıyorlar.
Yahya hocam da dediği gibi komünistlerin hani Darwin'i desteklediği çok yani acayip böyle bir iletişim var aralarında. Evet. Çünkü çok kolay değil mi bir halkın, komünist bir halkın dinsiz bir şekilde yönetmek. Çok daha işlerine geldiği için ateist bir halkı, komünizm, zaten komünistlerin çoğu dinsiz. Yani o şeyde çoğu hani.
Ya komünizm gibi yani ateist bir ideolojinin bel kemiğini oluşturuyor.
Yeah.
Yani diyor ki bak Darwin, yani komünizm bir kere mücadele, diyalektik üzerine kurulu bir sistem. Toplumda sınıflar arası bir mücadele olduğunu ve bununla toplumu ilerleten güç olduğunu savunuyor ama tam da Darwin doğada da bir mücadele vardır. Bizim bu ana gelişimiz ve bu kadar kompleks canlıların olmasının sebebi zaten mücadeledir dediği anda teorisiyle işte tam Karl Marx onu sahipleniyor. Ben de tam toplumsal arası mücadele ediyordum. Sen de doğa tarihini açıklıyorsun. İşte benim görüşümün doğa tarihi temelini açıklayan kitap budur deyip çok sahipleniyor. Ve o zaman da bilimin yükselişi, bilime değer verilen bir zaman. Dolayısıyla Charles Darwin o söylediği söz, evrim teorisi komünistlerle ve o zamanki işte masonlarla tarafından da sahiplenince bu kadar büyük bir etki ortaya çıkıyor. Ve komünizm gibi ateist ideolojiler hep evrimi temel alıyorlar bu anlamda. Evet, modern bilim devam edelim. Bizim evrenin Big Bang'le alakalı sonumuza. Modern bilim evrenin yaratılışını doğruluyor. Big Bang'in gösterdiği önemli bir gerçek vardı. Sıfır hacim yani yokluk anlamına geldiğine göre evren yoktu ve var hale gelmişti. Bu ise evrenin bir başlangıcı olduğu anlamına geliyor ve böylece materyalizmden gelen materyalizmin evrenin sonsuzdan beri vardır varsayımını geçersiz kılıyordu demiştik. Evrenin büyük bir patlama ile oluşması durumunda evrende bu patlamadan arta kalan belirli bir oranda bir radyasyonun olması gerekiyordu. Üstelik bu radyasyon evrenin her yanında eşit olmalıydı diye bir araştırma konusu ortaya çıkıyor. Olması gereken bu kanıt çok geçmeden bulunuyor. 1965 yılında bulunuyor. Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu dalgaları keşfediyorlar. Kozmik fon radyasyonu adı verilen bu radyasyon uzayın belli bir tarafından gelen radyasyondan farklı olup olağanüstü bir eş yönlülük sergiliyordu. Başka bir ifadeyle yerel kökenli değildi. Yani belirli bir kaynağı yoktu. Evrenin tümüne dağılmış homojen bir radyasyon türüydü. Büyük patlamanın delili kozmik fon radyasyonunu tespit eden uydu oldu. 1989 yılında COBE uydusunu yerleştirilen hassas tarayıcılar, yani bu uydunun üzerindeki hassas tarayıcılar gönderiliyor uydu uzaya. Penzias ve Wilson'ın ölçümlerini doğrulaması açısını doğruluyor. Bunun doğrulaması da sadece 8 dakika sürüyor. Uyduyu gönderiyorlar uzaya. Bak yani yıllarca araştıracağız diyorlar bunu herhalde. Uydu gittiği yere kadar gidecek. Yani bayağı bir sabredeceğiz, biz araştıracağız falan. çıktığı an 8. dakika zaten bunu ölçmesi için yeterli oluyor. Bu da metafizik bir durum aslında. Çok hızlı keşfedilen, çünkü uydunun çok büyük bir teknolojik altyapısı oluyor. Uyduyu hazırlamak. Gönderiliyor. Gönderildiği an 8. dakika. An diyebiliriz. Gelişmeyi aynen buluyor. O kadar demek ki ortada ve o kadar bulunması kolay bir konu ki kozmik fan radyasyonu hemen buluyor. Yani Allah'ın yaratışı, Allah'ın yarattığının ispatı işte bu kadar kolay. Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani her şeyde olduğu gibi uydu da hemen çok hızlı bir şekilde görüyor. Kobe uydusunun başarısını Big Bang'in olağanüstü bir şekilde onaylaması olarak yorumlanıyor. Evrendeki hidrojen-helyum oranı Big Bang için bir başka delil. Big Bang'in bir diğer önemli delili ise uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. Günümüzde yapılan ölçümlerde anlaşıldı ki evrendeki hidrojen-helyum gazlarının oranı Big Bang'de tam tamına uyuşuyordu. Eğer evren bir başlangıcı olmadan sonsuzdan geliyor olsaydı, evrendeki hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olması gerekiyordu. Kalan hidrojen helyum oranının teorik hesaplamasıyla bu gerçek ortaya çıktı. Nitekim önceden ateist olan Anthony Flew, evrenin başlangıcı olduğunu kabul eden bir bilim adamı. Önceden ama böyle inanmıyor. Önceleri ateist olan, daha sonra yaratılışı kabul eden tanınmış felsefecilerden Anthony Flew, geçmişte bu konuda şunları söylemiştir. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Big Bang gerçeği Kur'an'da bildirilmiştir. Bakın, zamanımızdan tam 14 asır önce insanların evrenle ilgili bilgilerinin son derece kısıtlı olduğu zamanlarda Kur'an'da bildirilen bir başka gerçek de aynı Big Bang teorisinin ortaya koyduğu gibi tüm evrenin çok büyük bir hacimde bir arada iken ayrılıp genişlemesi de ortaya çıktığını doğruluyor. Enbiya suresi 30. ayette şöyle buyuruyor Allah, şeytan Allah'a sanırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Ya Allah ayette mesela bu gerçeği 14 asır önce bildiriyor. Bu gerçeği insan oldu. Bak, türlü türlü deneyler yaparak, değil mi? Kaç tane bilim adamı ne kadar uzun sürede buluyor. Ve yani bilim, bak, o da Allah'ın yarattığı ve Allah'ın varlığını ispat eden bir günümüzün bilimselliği, bilgi yani. Allah bilimi yaratıyor kendi varlığını anlamamız için. Ki bakın, gördüğünüz gibi bütün gelişmeler normalde mesela öncesinde bilinmiyor. Gelişmeler oluyor, araştırmalar oluyor. Bilim buluyor, bulduğun bakıyorsun tam Allah'ın dediği gibi yaratmasına uygun çıkıyor. Diyorlar ki materyalistler, ya bu sadece yeterli değil diyor, tamam mı? Kozmik fon radyasyonunda aynı olması gerekir diyor araştırmalarda. Tamam diyorlar, araştıralım o zaman diyorlar. Ortama şüphe veriyorlar. Araştırmaya çıkan uydu daha 8. dakikada kozmik fon radyasyonunun her yerde homojen bir şekilde var olduğunu buluyor. Bak, o da Allah'ın yarattığını söylüyor.
Tabii mesela bakıyoruz yani, evet. Peygamber Efendimiz'in 14. yüzyılda söylediği Kur'an'da işte yazılı olan mucizelerin günümüzde mesela tam şaşmadan, tam zamanında, hatta başlıklar halinde günümüzde çıktığını görüyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz'in işte Irak Savaşı'nı, işte Bağdat'ın alev alev olmasını, hatta Bağdat alev alev diye yandığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Hemen o tarihte başlıkta tam da Peygamber Efendimiz'in söylediği başlık atılıyor. Bağdat alev alev diye, yani Kur'an mucizelerinin en güzeli de bu. Burada da bakıyoruz. Darwinist kafalar, işte materyalist kafalar inşallah yavaş yavaş bilimin gelişmesi de zaten ahiretin en önemli örneklerindendir. Mesela burada alametlerden bir tanesidir. Burada Anthony Flew da mesela bu gerçeği kabul etmiştir inşallah. Buradan da ona aferin diyoruz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İnşallah. Bilimle kalmıştık. Bilimle devam edelim.
İnşallah.
Evet.
Klorofilsiz orkidelerden bahsetmek istiyorum ben. Ekranda da görüldüğü gibi Avustralya'da bir orkide türü bütün ömrünü toprak altında geçirdiği bilgisine sahip. Orkidenin gövdesi çok kırılgandır ve ucunda tek bir çiçek vardır. Gövdesinin beyaz ve leylak renkli bölümünde kırmızı ve pembe renkli çiçekleri bulunur. Yaprakları ise saydamdır orkidenin. Bu orkide fotosentez yaparak besin üretmesini sağlayan klorofil maddesine sahip değildir. Orkidenin bütün besinini gövdesinin içine uzantılarını salmış olan bir mantar türü sağlar. Görüldüğü gibi toprak altında yetişen bir bitkinin büyüyebilmesi için gerekli olan bu sistem özel olarak tasarlanmıştır. Orkide ve mantarın bir arada yaşamasıyla ortaya çıkan bu birliktelik hiç kuşkusuz ki Allah'ın yaratma sanatının örneklerinden biridir. Maşallah orkide çok güzel, insan gördüğü zaman çok...
Değil mi?
Evet, çok... İsmini de görüyoruz şu an.
Evet. Ya hem çok güzel hem de işin içine girdiğimiz zaman yani estetiği bizim dikkatimizi çekiyor. Maşallah. Bir de bakıyoruz saydam yapraklar, evet. Değil mi? Saydam bir şeyin saydam olması bir kere bir acayip bir konu zaten. Değil mi? Ya saydamlık baktığın zaman arkasını görmen değişik bir şey. Bunun içinde de mesela bir sanat var. Mesela bak bu bizim stüdyomuzda da mesela şu barda lamba saydam camlardan oluşuyor. Estetik açıdan çok güzel görünüyor. Yani saydam olması, tam geçirgen ışığa sahip olup arka tarafı görmesi zaten bir sanat eseri. Bir de yiyeceğini, yani gıdasını temin etmesi için içerisinde başka bir canlı grubunu barındırması gerekiyor. Yoksa ölüyor. O canlı grubu da orkidenin içerisinde yaşıyor. O da halinden memnun. Birlikte yaşıyorlar. Yani bu ilk doğar doğmaz nefes almak gibi insanın. Yani nasıl nefes alması için birçok hazırlık oluyor vücudun içerisinde. Orkide de var tohumdan çıktığı zaman, değil mi? O sistem hem mantarda hem de onda hazır olmalı ki beraber hayatlarına devam etsinler. Zaman içerisinde olacak bir deneme tahtası değil canlılar. Eğer ilk anda deneme değil de ilk anda gerekli olan şeyler yoksa ölüyor.
İnşallah.
Deneme yapacağım bir şey değil ya, laboratuvar değil canlı. Varsa yaşıyor, yoksa ölüyor. Bu kadar.
Evet.
Dolayısıyla evet, kusursuz olması gerekiyor.
Kusursuz, evet. Yaratılış gerçeği var burada zaten.
Evet, yani yoktan değil mi? O özelliklerin Allah'ın vermesi gerekiyor. Canlının zaman içerisinde mutasyonla kendi tesadüfen falan, bunlar çok artık yani zırva açıklama oluyor. Çünkü hiç bilimsel değil. Hiç akıl mantık yönü de yok. Ve böyle sanatla da iç içe bir teknolojinin olması, yaşamın bu şekilde devam etmesi, Allah'ın bize her şeyin anlık, yani o an var olacağı olursa eğer yaşamı devam edeceğini gösteriyor. Değil mi? Her şey evrimin karşısında. Yani her şey evrimin karşısında. Adam bütün bilimin karşısında olan bir teori atmış ortaya. Tüm bilim dallarının ve sanatın da, yani güzel sanatlar akademisinin de karşısında olan bir teori atmış ortaya. Tipotez paçavrası atmış diyelim. Hayret, bütün dünya kabul etmiş.
Tabii bilim demek pek doğru olmaz yani. Paçavra demine çok daha doğru değil mi? Onu alacağım yani.
Kendisi söyledi zaten. Benimki bir hipotez paçavrasıdır. Yani teori hipotezin bir sonraki aşaması. Yani delillerle geçerliliği kabul edildiği zaman teori oluyor. Daha sonra da yıllar boyunca devam ederse o zaman da kanunla dönüşüyor. Yani kesin olarak ispatlanırsa. Daha hiçbir ispat, yani bak
bir
bütün
tane,
şey hepsinin
bir
karşısında.
Bir tane ispatı olmadan işte evet. Teori zaten olamaz. Paçavra. Zaten sanat konusu yine aynen, çok evet. Çok muazzam bir konu. Yani dediğin gibi işte az önce gösterdiğiniz stüdyoda çok hakikaten estetik duruyor. Yani dışarıya baktığımız zaman işte çok mimarların, mühendislerin çok güzel tasarımları var. İşte çok ikiz kuleler şu an yok ama Taç Mahal. Yani baktığın zaman ne diyorsun? Sanat eseri. Yani böyle bir tabir var. İşte insana, doğaya, bitkilere baktığın zaman da sanat eseri. Yine o estetiği görüyorsun. İşte altın oranı görüyorsun. Sanat eseri dediğin an zaten evrim teorisi bir kez daha çöküyor.
Değil mi? Esasında
kimin eseri yani? Sanat eseri de kimin eseri yani?
Maşallah. Evet. Maşallah.
Burada kardeşimizin de söylediği o kadar doğru ki yani her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığı, mükemmel bir altın oranı, mükemmel bir ahengin olduğu, yani bitkilerde, hayvanlarda olduğu gibi gezegende de mükemmel bir ahenk ve uyum var inşallah. Orada da bir ölçüye göre yaratılmış mucizevi şeyler var inşallah. Evet. Burada ayın yörüngesi dünya güneş sistemindeki olaylardan
bir uyum
ayın yörüngesiyle devam edelim inşallah. Orada da tabii mükemmel bir mucize hakim.
Evet. Ayın yörüngesiyle ilgili slaytımızı görüyoruz ekranda. Kur'an'da gök cismi olarak bahsedilen ve ay anlamına gelen kamer kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde ayın dünya etrafındaki eliptik turu da 27 gündür. Fakat bu yeryüzünden bakan herhangi bir kişinin tespit edebileceği bir sayı değildir. Çünkü dolunaylar arasında 29 günlük süre olduğu için önceleri ayın bir turunun 29 gün olduğu düşünülmekteydi. Halbuki ay dünya etrafında dönerken dünyada da güneş etrafında yol kat etmektedir. Dünyanın ilerlemesinden dolayı ay 2 günü gecikmeli olarak turunu tamamlamaktadır. Bu durum Kur'an'da modern astronomik bulgular paralel bir başka işarettir. Doğrusunu Allah bilir. Ay kelimesinin Kur'an'da geçiş sayısı 27. Ayın dünya etrafındaki dönüş süresi gün olarak 2. İlginç hocam.
Evet.
Burada işaretlemişiz. Kur'an'da 27 defa geçiyor. Ayın dünya etrafındaki eliptik turu da 27 gün.
Maşallah.
Burada bir Kur'an'dan bir mesaj.
Evet.
Maşallah. Burada da tesadüf olmadığını görüyoruz.
Tesadüf değil yani. Her şey güzel bir kurgu, düzen yerinde ve yaratıcının takibinde.
Değil mi? Yani çok normal şükür. Bakıldığı zaman açık bir objektif bakan her bilim adamı, değil mi? Ve herkese, yani bütün insanlara Allah dini yaratmıştır. Net bir şekilde Allah'ın yarattığı çok ortada. Yani her gelişme bize onu gösteriyor. Kur'an'a bakıyorsunuz, Kur'an'ın hak kitabı olduğunu söylüyoruz, değil mi? Kur'an'ın hak kitap olduğuna dair, yani içinde hiçbir çelişkin olmaması, Kur'an'ın getirdiği ahlakın dünyanın en mükemmel ahlak seviyesinin olması, yani gerçek Müslümanın, gerçek bir İslamiyet anlayışının dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetim şekli, o ahlaka sahip insanın da en iyi ahlaka sahip olduğu ortada. Böyle bir ahlak kazandıran bir kitap inşallah. Ve onun hak kitap olduğuna dair Kur'an'da birçok sayısal mucize var. Ve bilimsel mucize var. Allah yani her yönden Kur'an'ın da hak kitap olduğunu bize gösteriyor inşallah. Değil mi? Biz Allah'ın varlığını anlatıyoruz. Bilimsel olarak mesela ispat ediyoruz. Evet, ondan sonra peki ne yapacak? Değil mi? Allah'a inandığını kabul etti. Evet, Allah vardı. Sonra ne yapacak? Kur'an, o da hak kitap, o da Allah'ın indirdiği kitap ve hiç değişmemiştir ayette de bildirildiği gibi inşallah. O zaman Kur'an'daki ahlakı örnek alıp Kur'an'ı yaşamamız gerekiyor inşallah, değil mi? Devam etmemiz gerekiyor. Zaten, buyur.
Evet, örnekleri çok işte, dediğim gibi yani az önce anlattı kardeşim. Birçok mucize var. Bunların bazıları çok hadislerde de belirtilmiş, çok aleni, ama bazıları da insanı biraz daha bilime, biraz daha okumaya iten şifreler halinde. Yani insan nasıl bir yere gittiği zaman elinde bir rehber olursa, yani örneklendirme, işte burada bu var, burada bu var. Bizim rehberimiz de Kur'an-ı Kerim. İşte güneş nasıl oldu, gölge nasıl oldu, ya da işte doğadaki canlılar nasıl oldu, işte ayın şifresi, ya da işte ne bileyim herhangi bir bilimsel şeyin şifresi. Bizim rehberimiz de
İnşallah.
Evet, her şeyden ziyade Allah akıl vermiştir insanlara doğru yolu bulması için.
İnşallah.
Evet, akıl.
Ya Peygamber Efendimiz zaten burada hocamız da sürekli tekrarlıyor. Önümüzde kusursuz ve eksiksiz bir haritamız var inşallah, Kur'an-ı Kerim. Orada da tabii Peygamber Efendimizin 14. yüzyılda söylediği çoğu şey başlık olduğunu söylemiştik. Bunlardan birisi de Fırat'ın suyunun kesilmesi. Bununla ilgili bir sunumumuz var inşallah.
Evet, ona da evet.
Hazırsa.
Evet.
Medeniyet peygamberimizin hadislerinde geniş yer tutan konulardan biridir. Fırat Nehri'nin kesilmesi, suyun kesilmesi. Peygamberimizi pek çok olay saymış. Bu olaylarda olduğunda Hazreti Mehdi'nin zuhur vaktinde olduğumuzu anlamamız gerektiğini bildirmiştir. Peygamberimizin Hazreti Mehdi'nin geliş alameti olarak haber verdiği olaylardan biri de Fırat suyunun kesilmesidir. Birinci slayt gösterilirken, bakalım hocam, birinci slaytta mıyız? Evet.
Şöyle.
Türkiye'nin en büyük akarsularından olan Fırat Nehri tarihinde ilk defa Keban Barajı ile Hicri 1400'de kesildi. Yani durduruldu. Nehrin sularının kesilmesi tam Hazreti Mehdi'nin faaliyetine başlayacağı Hicri 1400, miladi 1979-80 yıllarının hemen öncesinde gerçekleşmiş olması bizlere Hazreti Mehdi'nin gelişini müjdeliyor.
Değil mi? Tam da Peygamber Efendimiz'in söylediği tarihte Fırat'ın suyunun kesilmesi Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini bir göstergesidir inşallah.
Kur'an çünkü 1980'li.
Evet.
Hicri 1400.
Maşallah.
Evet, yani Peygamber Efendimiz, yani şöyle bakın, Allah'ın ilhamıyla söylediği çok belli. Hem diyor ki Peygamber Efendimiz, ahir zaman alametleri bir bütündür. Tesbih taneleri gibi birbirine geçmiş arda arda gelirler diyor. Bak diyor, yani ben haberler vereceğim diyor inşallah. Bunların her biri de arda arda olacak diyor. Yani ayrı ayrı olayları bildiği gibi her olayın da tarihin arda arda olacağını söylüyor. O olaylardan birisi de Fırat. Yani birçok 200'ün üzerinde Peygamber Efendimiz'in ahir zaman ve mehdiyetle ilgili hadisi gerçekleşti. Yani gerçek mi değil mi sorusunun bir önemi kalmadı. Gerçek oldu. Hadis net oldu. Bunlardan birisi de o inşallah. Evet.
Devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerindendir. Fırat nehrinin durdurulması. Bu hadisenin ayrıntılarıyla ilgili hadislerde en önemli bilgiler verilmektedir. Fırat nehrinin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesinin açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. İkinci saatimizde geçelim hocam. Gazete başlığında da görüyoruz ki Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Yani Fırat'ın suyu tarihte ilk kez kesiliyor. Tam Peygamberimizin hadiste haber verdiği gibi.
Evet.
Üçüncü slaytımıza geçelim hocam.
Altından bir daha çıkmadıkça diye işte.
Geçtik. Geçtik herhalde hocam. Orayı okudun.
Tamam, devam edelim.
Üçüncü slaytta. Yine dönemin gazete sayfalarında örnekler görüyoruz. Bu mühim olayı şöyle anlatıyor gazeteler. Koca Fırat doğduğu yerde durdu. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak.
Evet, sen devam et.
Hocam burada şurada bir ilginç bir şey var. Hazine diyor hadiste. Altın hazine olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. İlginçtir ki büyük bir dağ yani dağ altın dağ olarak gösteriyor. Daha sonra baraj kuruluyor tabii, değil mi hocam, Fırat nehrinde. O barajın Peygamber Efendimiz'in hadisindeki altın dağ olduğunu görüyoruz.
Evet. Ya yani o şöyle açıklayalım o zaman. O altından bir dağ altın çıkar hadisinin açıklamasını en doğrusunu Allah bilir. Şu şekilde oluyor. Zaten baraj hani para getiren bir şey. Orada hem barajın ürettiği elektrik maddi açıdan çok değerli bir enerji üretimine vesile oluyor. Hem de sulama alanı yapmış oluyor. Oradaki tarımla uğraşan tarım sektörü de gelişmiş oluyor. Dolayısıyla bir hazine bağında altın gibi bütün bölgenin ekonomisini kalkındırıyor.
İnşallah.
Bu birinci işaret yönü. İkincisi de hakikaten Fırat'ın yatağının altında. Çünkü baraj inşa edilirken biliyorsunuz yatak değiştiriliyor. Yani barajın inşa edileceği yerde akarken normalde orasıyken nehrin yolu. Onu başka bir yere veriyorlar. Sonra oraya baraj yapıyorlar. Daha sonra o yoldan tekrar barajın tekrar veriyorlar. Şimdi o aşamalarda hakikaten içerisinde de değerli madenlerin olabileceği yönünde bulgular ele geçirildi. Değil mi?
Evet.
Bu yönüne de bakıyor olabilir. İzleyicilerimize öyle açıklayalım.
Evet. Devam edelim. Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak edenlerden her kişi yalnız bu halas olacağım, kurtulacağım diye ümitlenir. Fırat nehrinin suyunu çekilip Suyuti Hazretleri'nin kitabında bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Kevan Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu, kesti.
Evet.
Altından bir de dağ meydana çıkmadıkça, yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Yukarıdaki şematik çizimde de görüldüğü gibi baraj betondan dev bir dağ andırmaktadır. Hocam eğer varsa resim gösterebilir miyiz?
Var şöyle. Hı.
Evet. Şematik çizimde de görüldüğü gibi baraj betonla dev bir dağ andırmaktadır. Bu barajdan hadis-i şerifteki benzetmeye göre dağdan altın değerinde servet dökülmektedir. Dolayısıyla baraj altın bir dağ hususiyetini kazanmaktadır. Altın
evet.
Yani o altının herhalde su olduğunu değil mi hocam?
Yani değerli dağdan bir şey olduğunu ifade ediyor.
Birçok şey var.
Evet.
Güzel. söylüyorlar.
Evet inşallah.
Bu hazine üzerinde kıtal vukuğa gelir. Kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga. Bölgede halen devam eden yaygın anarşi ve kıtasal sebebiyle oradaki toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür.
Gazete haberlerinde görüyoruz.
Evet, gazete haberlerinde görüyoruz.
Bölgede birçok savaş oldu zamanla. Çatışma halen de olabiliyor. Yani yine hadisin tam gerçek olduğunu görüyoruz. Tam hadiste tarif edildiği gibi olduğunu görüyoruz. Hatta mesela oradan altından bir dağ çıkar. Hadisine göre araştırma yapılıyor. Sonradan değil mi çeşitli bulgular çıkıyor. Belki hakikaten ileride böyle altın madenleri tarzı bir şey de bulunabilir de inşallah. Bu günümüz yaşadığımız zamanın çok değerli ahir zamanın bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Ahir zamanda ne olacak peki değil mi? Hazreti Mehdi yaşıyor demek bu. Hazreti Mehdi dünyada münafıkı cereyan, yani münafıkların, kafirin, müşriklerin en azılı oldukları dönemde değil mi? Çıkıp bütün dini tamam eden, bütün sıkıntıları, aykırı görüşleri fikren üstün gelip İslamiyet'i tüm dünyaya Allah'ın izniyle yani hakim eden insan oluyor. Bu çok çok büyük bir olay. Ve müjdelenmesi gereken bir olay. İnşallah. Çünkü dünyanın değil mi birçok yönetim arayışları oluyor. Birçok sıkıntıları ve sorunları oluyor. Buna insanlar sürekli çözüm ararken aslında çözüm yeni başlarında inşallah. Hazreti Mehdi bunları çözecek. Bu olaylar da işte bunu gösteriyor. Allah bize bunu böyle Peygamber Efendimiz'in mesela hadislerine vesile ediyor. Anlatıyor. Yani mutluluk kapıda diyor. Siz de mutlu olmak için Hazreti Mehdi'ye yardım edin diyor inşallah. Değil mi?
İnşallah. Ya zaten Fırat'ın suyunun kesilmesi Peygamber Efendimiz'in de söylediği gibi çok büyük bir olay. Az önce Onur hocamızın da söylediği gibi hani müşriklerin işte zulümlerini arttırdığı bu dönemlerde Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği kıyametin de en büyük alametlerinden birisidir. Yani değil mi hocam? Yağmalamanın, katliamların, materyalistlerin, Darwinizmi savunan işte insanların zulümlerini en çok arttırdığı dönemde Hazreti Peygamber Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir diyoruz. Peygamber Efendimiz ve büyük İslam alimleri Hazreti Mehdi'nin zuhur edişini 1400'lü 14. yüzyıl Hicri 1400'de görevde başlayacağını söylemişler. Tabi Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400'de gelmesi hemen tanınacağı anlamına, hemen tanınıp anlaşılacağı anlamına gelmiyor inşallah. 30 yıl süren bir ilmi mücadelesi olacak. Halkın arasından geçecek, insanlar hiçbir şekilde onu görmeyecek inşallah burada Allah'ın izniyle. Bununla ilgili bir slaytımız var. Hazırsa inşallah onu gösterelim.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilk başlarda insanların büyük çoğunluğu tarafından fark edilmeyecektir değil mi? Söyleniyor. Çarşılarda, pazarlarda Hazreti Mehdi dolaşacak. Fakat insanlar hiçbir şekilde Allah'ın izniyle onu görüp fark edemeyeceklerdir. Yani onun Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilmeyeceklerdir. Hadiste bu şöyle bildiriliyor. Sedir-i Seyrefi der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık'tan duydum ki, hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imanımız bu gaybetin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların arasında dolaşır, pazarlarda gezer, onların bastığı yerlerden geçer ama onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanımazlar. Ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a verdiği gibi ona izin verir inşallah. Yani burada da söyledik. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etti diyoruz. Burada çarşılarda, pazarlarda insanların arasından geçecek. Tabi Allah'ın izniyle insanlar onun Mehdi Aleyhisselam olduğunu hiçbir şekilde bilemeyecekler.
Sesini sürekli duyacaklar ama bilmeyecekler. Ta ki zamanı gelene kadar.
İnşallah.
Evet, Allah'ın özel bir ilmi oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bir müddet gizliyor. Bütün dünya hazır olana kadar inşallah o ana kadar Allah'ın bir ilmi var. Onunla gizliyor insanları ama Hazreti Mehdi ve Hazreti Mesih Aleyhisselam hayatta olduğunu bildiren birçok kaynak da var. Dolayısıyla akılla ve şuurla, imani gözle bakan tüm Müslümanlar, tüm insanlar inşallah var olduğunu aslında bilip anlayacaklar. Ama hadiste yani bütün herkesin fark edemeyeceği ama bu tip haberlere dikkat edip inceleyip akıl ve şuurla bakan insanların da değil mi fark edebileceğini aynı zamanda gösteriyor inşallah.
Zaten Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin zuhurunu şu şekilde dile getirmiştir inşallah. Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde öyle büyük bir patlama olacak ki insanları uykusundan uyandıracak bir patlama olacak inşallah.
Evet.
Konuyla ilgili bir diğer hadis de şu şekilde. Amar bin Said Emirul Müminin Ali bin Abi Talib'den nakleder. Ali'nin Rabbine andolsun ki Hüccet Hazreti Mehdi Aleyhisselam ayakta olacak. Dünyanın yollarında yürüyecek. Evlere ve saraylara gidecek. Bu yerin doğusunda ve batısında gezecek. Sözleri duyulacak. Cemaate selam verecek, görecek ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek.
İnşallah.
Hadiste verilen bu bilgiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlar arasından tanınan, bilinen, oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıfatıyla tanınmayan bir kimse olacağını göstermektedir. İnsanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamamalarının bir hikmeti de Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam üzerindeki korumasındandır inşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin üzerindeki koruma şu şekilde, tabi söylüyoruz, sesini duyacaklar, televizyonda izleyecekler ama onun Hazreti Mehdi olduğunu bilmeyecekler. Çarşılarda, pazarlarda gelecek ama insanlar hiçbir şekilde onu bilmeyecekler. Bu da Allah'ın koruması sayesindedir inşallah. Bu hadiste şu şekilde bildiriliyor. Ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, halktan gizleyecektir. İnşallah.
Evet.
Samimi Müslümanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir. Burada Onur Hocam da söyledi. Yani insanların Hazreti Mehdi bulduklarında, Peygamber Efendimiz'in de bu isteğidir. İnsanlar Hazreti Mehdi bulduklarında ona destek olup hiçbir şekilde onu bırakmamalarını Onur Hocam az önce tekrarlamıştı inşallah. Bu da inşallah nasip olur.
Yani değil mi? Allah'ın bak o kaderi yaratışında Allah'ın her zaman bir hayır oluyor ve her zaman bir hikmet oluyor. Yani mesela çok müjde verilecek ve çok güzel bir olay Hazreti Mehdi'nin varlığı. Ama insanların belki birçok ona hazır değil. Neden? Çünkü gereği kadar tanımıyor olabilir. Ve belki tam tersi de tanıyor olabilir ki Hazreti Mehdi'nin yaşadığı dönemde Hazreti Mehdi'nin aleyhinde çalışacak grupların olacağını da, değil mi, hadislerde haber veriyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla zarar gelebilir. İnsanların tam ve doğru olarak, yani mesela dost mu düşman mı bir şeyin, Hazreti Mehdi tabi tercih eder ama normalde hani bir varlığın dost mu düşman mı, iyi mi kötü mü olduğunu insan anlayana kadar ona tepkili kalır, değil mi? Kötü olarak bilen bir kesimse mesela direkt saldırıya geçebilir. İşte Allah her türlü ortama göre Hazreti Mehdi ile inşallah Hazreti İsa'yı da saklıyor. Onların kim olduğunu bütün dünya net bir şekilde anlayıp gerçekten en iyi ve en güzel düzeni hiç kan akmayacak şekilde getireceğini, bütün insanların kanaati geldikten sonra ve bütün barışın, sevginin, değil mi, adaletin, bolluğun, bereketin, her şeyin yayılacağını, Allah'ın, değil mi, en güzel çağ, altın çağını inşallah yaşatacağı bir zamana bu insanların inşallah vesile olacağını insanlar anladığında o zaman biliniyor. İşte tabii, o zaman zuhur ediyor inşallah.
En doğrusunu tabii Allah bilir. 30 yıl süren fikri bir savaşın ardından tabii Allah
40 yıl. Evet.
40 yıl. Allah Hazreti Mehdi'yi bir gecede eğitecek ve en iyi şekilde ilim irfan ile donatacaktır inşallah.
Evet inşallah.
Evet, devam edelim inşallah salatımıza. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'in benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hazreti Mehdi aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebelerini şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır inşallah. Burada da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın destekleyen, kollayan, yanındaki bulunan insanların 313 değil mi hocam? Onur Hocam, yani yanlış mı?
Evet, bir hadiste.
Evet, bir hadiste.
Bedir Savaşı'ndaki
orduyla aynı olacağı, evet, 313 olacağı ve sayısının çoğunluğunun da gençlerden oluşacağı hadislerde söylenir inşallah.
İnşallah. Yani hadislerde çok ayrıntı veriliyor. Yani bak, ne zaman ne olacağı, neden olacağı, kaç kişi olacağı, ne zaman ortaya çıkacağı, neden ortaya çıkmadığı, ortaya çıkınca ne olacağı gibi tüm toplumsal olaylar da inşallah hadislerde bildiriliyor. Bu sadece Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir şey. Yani Nostradamus veya herhangi birisi geleceğe dair bir şey bilse, değil mi? Toplumda çok büyük, nereden biliyor, bu insan bayağı bilgili, bu konuda yetenekleri var gibi hemen ünlü oluyor, değil mi? Toplumun çok konuştuğu bir şey haline geliyor. Çünkü gelecekten haber vermek çok büyük bir olay. Allah gaybı yalnızca seçtiği kullarını açıyor inşallah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de onlardan birisi. Hazreti Mehdi ve ahir zamanla ilgili de birçok haberi gaybtan Allah'ın izniyle bildirmiş bize.
İnşallah.
İnsanların işte bilgisi olması için, farkında olması için Allah böyle yapıyor. Ya bilimi de ilerletiyor. Kur'an'daki mucizeleri gösteriyor. Bilimi ilerletiyor, evrimin yanlış olduğunu gösteriyor. Bilimi ilerletiyor mesela, hadislerin anlamlarının detayları ortaya çıkıyor ki doğruluk derecesi ortaya çıkıyor. Yani Fırat'ın mesela yapılması büyük bir inşaat teknolojisi gerektirir.
Evet.
Bu ancak bu zamanda vuku buluyor. O teknolojiyle bakıldığında madenler de ancak şimdi keşfedilebiliyor. Ve hadis gerçek oluyor. Allah birçok yönden tek bir noktaya inşallah işaret eden vesileler yaratıyor.
Elçiler kılıyor bazen insanlara.
Evet. Değil mi? İnsanlar da yaratıyor. O da Allah'ın tebliğini yapıyor. Ve Hazreti Mehdi ile alakalı haberler veriyor. Değil mi inşallah? Bediüzzaman Said Ursa Hazretleri mesela.
İnşallah.
Çok önemli detaylar veriyor.
Ya burada da mesela Peygamber Efendimiz Ehl-i Beytinden gelen Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili burada diyor ki, ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce Müslümanlar şiddetli baskı ve şiddetli eziyetlere uğrayacaklar inşallah söylüyor. Yani burada
tam şimdi olduğu gibi.
İnşallah tam da ahir zamanda izliyoruz. İşte burada insanların zulme uğradığı, mesela bakıyoruz Müslümanların işkence çektiklerini görüyoruz. İşte çeşitli katliamlar oluyor. İşte toplu katliamlar oluyor. İnsanlara zulmediliyor. Tam da burada Peygamber Efendimizin birçok şeyde gösterdiği, söylediği şeyle aynı inşallah.
Evet, burada şunu söylemekte de fayda var. Yani Müslümanların mesela Allah ayette diyor ki birlik olun diyor. Tamam mı? Kardeş gibi, birbirine gibi, birbirine kenetlenmiş bir şekilde birlikte Allah çarpışanları sever diyor. Mealen söylermiş Allah. Bunu yapmazsanız diyor, o zaman yeryüzünde bir fitne çıkar, bozgunculuk olur diyor. Yani Müslümanlar, mesela pasif bir Müslüman anlayışı olabiliyor bazı kişilerde. Yani mesela bizim kendi düzenim diyor, şahsi olarak. Benim ve ailemin düzeni iyi, rahat. Yani bu çevrede, bu semtte ben iyiyim diyor. Dinimi de yaşıyorum. Arkadaşlarımla mesela camiye de gidip geliyorum. Şu an rahatım, keyfim yerinde. Bir sorun yok. Ben bu şekilde yaşamaya devam ederim. Anlayışıyla devam ettiğinde tüm dünyadaki olayları, mesela Müslümanlar bak savaş oluyor orada. Ölüyor. Her gün şehit oluyor. Mesela evinde oturup sen çay içiyorsun. Değil mi? Rahat rahat. O evinde tam çay içerken bir bomba patlıyor. Evin mesela içindeki herkes orada ölüyor. Parçalanıyor. O rahatlık onlarda yok. O konfor onlarda yok. Eğer bunları görmezseniz diyor Allah, yani birlik olmazsanız diyor, o zaman o düzen o şekilde devam etmez diyor. Eksi yönde size doğru bozgunculuk olur diyor. Ve toplumsal olarak küfür, Deccal'in taraftarları Müslümanları katletmeye başlıyor. Eğer Müslümanlar bir olmazsa rahat ve konfor ve nefislerine uygun bir yaşam olmuyor hiçbir zaman. İddiat-ı İslam en büyük farzdır diyor Bediüzzaman Said Ursi Hazretleri. Neden? Çünkü bütün İslam dünyası dağılmış ve dağınık fırkalara ayrılmış vaziyette. Yani şeytan o kadar sinsi bir plan yapmış ki ayrı zamanda özellikle. Yani şeytan da çünkü Hazreti Mehdi'nin çıkacağını
biliyor işte.
Yani çünkü çok zeki bir canlı. Ama aklı yok. O da mesela kendi önlem almak babında kendince hem Müslümanları ayırıyor, hem de ayırdığı Müslümanları kendi içinde de mezhepleri ayırıyor. Mezhepte de kendi içinde ayırıyor. Hristiyanları da ayırıyor, Hristiyanları da kendi içerisinde ayırıyor. Değil mi? Birçok dini, ehli kitabı birbirine uzaklaştırıyor. Ki birleşmesinler diye. Bediüzzaman Hazretleri bu gerçeği görüp ahir zamanda, değil mi? İttihat-ı İslam'dır diyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi. Ayette ne diyor? Eğer birlik olmazsanız diyor, günümüzde olduğu gibi, o zaman bir fesat, bir bozgunculuk olur diyor.
Onur hocamın söylediği burada.
Ve şu anda o oluyor.
Onur hocamın söylediği burada o kadar doğru bir şey ki. Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'inden gelen Hazreti Mehdi'nin döneminde de Peygamber Efendimiz'in Müslümanlara söylediği yegane şeylerden bir tanesi de müminlerin birlik olmasıdır inşallah. Buradan da bunu sürekli söylüyoruz. Peygamber Efendimiz dönemindeki Asr-ı Saadet dönemindeki gibi burada da altın çağın yaşanacağı inşallah her seferinde vurgulanmıştır. Ayette de söylüyor inşallah, şeytanı Allah'a sanırım, insanlar kendilerinde değişiklik yapmadığı sürece Allah bereketinden değişiklik yapmayacaktır inşallah. Burada insanların kendini ahir zamanda en iyi şekilde değiştirip Allah'ın da bereketini değiştirmesini inşallah Allah'ın rızkını, Allah'ın rızasını kazanmak için en iyi şekilde çalışmaları gerekiyor. Burada Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini ve görevinin başında olduğunu söylüyoruz inşallah. Onur hocamın da söylediği gibi dostluğun, kardeşliğin, bereketin en üst seviyede olacağı altın çağın tam içerisinde yaşıyoruz inşallah. Yani o kadar bolluk bereketlik olacak ki bu her Müslümanı, her mümini heyecanlandıran bir duygu, bir olgu inşallah. Hazreti Mehdi bir Müslümana para verdiğinde karşıdaki Müslüman hayır benim ihtiyacım yok, ben bu parayı almıyorum diye geri çevireceği dönemlerin tam içerisinde olacağız inşallah. Bunu da Peygamber Efendimiz zaten hadislerinde birbiri ardına sıralamış inşallah.
Değil mi? Daha büyük bir bolluk müjdesi olabilir mi? Yani verecek diyor Hazreti Mehdi, hesapsız dağıtacak diyor. Kim hesapsız para dağıtıyor yani veya hediye veriyor günümüzde? Hiç kimse. Peki dağıtsa ne olur? Herkes alır değil mi? Bak hem dağıtacak diyor hadiste, hem de artık diyecek ki insanlar tamam ben de ihtiyacım yok. Yani evimde, arabamda yer kalmadı. Her yer mesela bereketle doldu. Varsa fakir, ihtiyacı olan başkasına verin diyecek ki bu artık bolluğun, bereketin ve zenginliğin zirve noktası maşallah. Değil mi? İnsanlar zaten mutlu olmak için çalışmıyor. Amaçları olmuyor. Kime sorsanız mutlu olmak için bir şeyler yaptığını söylüyor. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın getireceği düzen herkesin en mutlu olacağı düzen oluyor.
Ha, tabii burada insanların ahir zamanda bütün insanların dünya kabuğundaki kendi fitne, fesat ve eyyamlarını bir kenara bırakıp burada kendini Allah'a teslim etmeleri sonucunda Allah inşallah bereketini değiştirecek ve insanlara bolluk bereketin olduğu dönemleri nasip edecektir inşallah. Burada tabii insanların kendini Allah'a teslim etmeleri, burada ahireti tesbih etmeleri durumunda inşallah bolluğun, bereketliğin yaşanacağı ve Allah'ın da insanları en iyi şekilde rızıklandıracağı dönemdir. Çünkü kendini Allah'a teslim etmiş bir insanın ruhunda daralma olmaz. Zira atacağı ilk adımı düşünür, ikinci adımı beyhude bir adımdan ibarettir ki bunu da Allah'ın izniyle Allah onu en iyi şekilde nasip ediyor. Yani burada kendimizi Allah'a teslim edip burada Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini, görevinin başında olduğunu tespit etmemiz lazım inşallah.
İmtihan için geldik değil mi? Yani hepimiz öleceğiz inşallah. Ölüm en büyük hakikati dünyanın. Çünkü herkes ölmek üzere dünyaya geliyor.
Allah'ın bize verdiği, kardeşimizin de söylediği gibi yegane mucizelerin birisi de göz. Bu gözle zira ardımıza bakabilme yetini gerçekleştirmemiz lazım inşallah.
Evet, Allah görsünler diyor, gözler, gönüller verdim diyor inşallah. Gözle görüp gönül kalbini anlaman, düşünmen gerekiyor inşallah.
Evet. Bunları tabii hissedebilmek, yani ölüm gerçeğini de bilmekten geçiyor zaten. Hani çok güzel bir hayatın beklediği, yani cenneti düşünen müminler için, Allah'a inanan, ona teslim olan insanlar için ölümü beklemek, daha doğrusu ölümün olacağını bilmek onlar için bir felaket değil. Aksine bir yeni bir başlangıç olacak. Şeytandan Allah'sının bir ayet okumak istiyorum. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut suresi 57. ayette bildirildiği gibi dünya üzerinde şu ana kadar yaşamış, şu ana kadar yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan her insan istisnası olarak ölümle karşılaşacaktır. Ancak bu kesin gerçeğe rağmen insanlar her nedense kendilerini bu sondan uzak görebilmektedir. Dünyayı ilk kez gözlerini açan ve dünyayı gözlerini son kez yuman iki insan düşünelim. Ne yeni doğan bebek doğumuna müdahale edebilmiştir, ne de ölen kişi kendi ölümüne müdahale edebilmiştir. Sadece Allah bu güce sahiptir. Dilediği zaman yaratır, dilediği zaman geri alır. Bütün insanlar belirlenen bir süreye kadar yaşayacak ve daha sonra ölecektir. Kur'an'da bu gerçek başka bir ayette şöyle bildiriliyor şeytandan Allah'a sığınır. De ki elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma suresi 8. ayet. Birçok insan ölümü düşünmek istemez. Aynı zamanda günlük uğraşları da insanı bambaşka şeylere düşünmeye sevk eder. hangi okulda okuyacağı, hangi işte çalışacağı, ne giyeceği, ne yiyeceği onun için daha önemlidir. Çünkü hayatın bunlardan ibaret olduğunu düşünürler. Kendisinin yaşlanınca öleceğini, en az 50-60 yılda yaşayacağını hesaplar. Genç yaşında böyle konularla meşgul olmak istemez. Halbuki bir saniye sonra yaşayabilme garantimiz yok hiçbirimizin.
Evet. Evet.
Oysa ki ölüm insana geldiğinde hayata dair her tür gerçeği yerle bir eder. Geriye sizden hiçbir şey bırakmaz. Şu anki halinizi, gözlerinin açılıp kapanmasını, vücudunuzun hareket etmesini, konuşabilmenizi, gülebilmenizi, yani tüm hayati fonksiyonlarınızı düşünün. Sonra da ölümün akabinde ne hale geleceğinizi canlandırın gözünüzde. Mezarınızı ziyaretler ilk zamanlar daha sık olmakla birlikte sonraları yılda bir keze düşecek. Daha sonraları belki hiç olmayacak. Üstelik bu ziyaretlerden sizin haberiniz dahi olmayacak. Yıllarca kullandığınız odanız, yatağınız bomboş kalacak. Cenazeniz kaldırıldıktan bir süre sonra da özel eşyalarınızın ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere evinizden yollanacak. Yakınlarınızın nüfus dairesine gidip sizin öldüğünüzü ve kaydınızın bu dünyadan silinmesini söyleyecekler.
Evet, mesela bak her insan ölecek kesinlikle. Allah yani ölmüş insanları gösteriyor. Yani bak, öleceğiz. Zaten bu bir gerçek. Ölmüş mesela mezarlıklar var. Her gün geçiyoruz yanından. Kim onlar? Senin benim gibi yaşamış zamanında ölmüş insanlar. Allah da her nefsin ölümü tadacağını da söylüyor. Ve ölüm hakikaten gerçek olan bir şey. Herkes bir hayaller mesela kurar. Geleceğe dair birçok herkesin yapmak istediği bir düşüncesi, bir emeli vardır. Ama birçok kişi o emellerine sahip olmayabilir. Ama dünyanın başından beri yaşama, dünyaya gelmiş her insan muhakkak ölecek. Kesin olan bir şey. Tereddüt yok, şüphe yok. Kesinlikle öleceksin yani.
Her canlı ölümü tadacak inşallah.
Evet.
Yani tabii yanlış anlaşılmasın. Biz sadece ölümü düşünün nasıl olsa olacak diye bir şey söylemiyoruz. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi tabii ki planını programını yani çok uzun zaman sonra ölecekmiş gibi planını programını yapacaksın. Hayatta hep azimli olacaksın. Fakat yarın ölecekmiş gibi de kendini hazırlaman lazım diğer dünyaya.
Yani şöyle.
Gerçek bu.
Evet yani ölümü zaten düşünmek aklın ilk kapısını açmış oluyorsun. Zaten o zaman hazırlık yapmak gerektiğini farkına varan şuur gelmiş oluyor. Allah mesela ayetlerde bir anlayış vereceğini söylüyor. Kur'an'ı hakkıyla okuyan, onu yaşamaya çalışan, samimi olan kullarına değil mi? Furkan vereceğini söylüyor inşallah. Anlayış, hakikat. Ondan sonra insanın aklı o zaman açılıyor. Ve o zaman dünyada o andan sonra artık çok iyi ameller yapmaya başlıyor. Akılcı düşünceler göstermeye başlıyor. Müslümanlar, hakikaten müminler yani Kur'an dost arayan insanlar dünyanın en akıllı insanları oluyor. Birçok toplumda büyük yön vermiş bilim adamlarının veya devlet adamlarının aklına gelmeyecek kadar ileri seviyede bir akla sahip oluyorlar. Ki ahir zamanda yaşayacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve yaşayan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve onun yardımcıları bu anlamda da zaten dünyanın en akıllı insanları oluyor. Allah zahiren zaten kullarına da özellik veriyor. Mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem oradaki düzeni değiştiren kişiydi, değil mi? Herkesin köleliğin hakim olduğu, herkesin çok saçma bir şekilde kendi çamurdan yaptığı ya yani kek yapar gibi, tamam ekmek yapar gibi put yapıyor. Sonra ona tapıyor, beni yarattı diyor. Akılsızlığın derecesine bak. Ama tapıyorlar. Ya yıllardır da böyle devam eden bir düzen var. Peygamber Efendimiz o dönemde gelip Sallallahu Aleyhi ve Sellem o düzeni tamamen değiştiren, değil mi? İnsan oldu Allah'ın vesilesiyle inşallah. Ama baktığımızda zahiren de çok zeki, akıllı, değil mi? Onu hocamız tarif ederken baktığı zaman insanın bir şüphesi kalmıyordu diyor. Onun peygamber mi değil mi diye soru işareti olan insan onun simasını gördüğü an zaten bitiyor diyorduk ona. Allah delilini de gösteriyor inşallah. İşte akıl ancak imanla, Allah'a tam iman etmekle ölümü her an olabileceğini düşünüp ölmeyi yani arzulamakla değil mi? İster hale gelince oluyor inşallah. Çünkü mümin Allah'a daha yakın olmak, ona daha hızlı bir zamanda kavuşmak istiyor inşallah. Onun için de en güzel biçimde en hızlı yani ölmek istiyor inşallah. Allah'a kavuşmak istiyor bu anlamda. Dolayısıyla bunları düşünmek dünyada da yapılabileceği işlerin, planların en güzel ve üst seviyede olması, yapabilmesi anlamına geliyor. Değil mi? Yani çok büyük bir holding kurmak çok akıllı olduğu anlamına gelmiyor ve çok iyi bir iş yaptığı anlamına gelmiyor. Veya çok iyi bir bilimsel buluş yapmak da öyle. Ama akıllı mümin olduğun zaman bu yapılanların daha da güzellerin, daha da iyisini yapar hale geliyorsun Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü Allah'ın yardımıyla ve Allah'ın inşallah vereceği fikirlerle, akılla hareket etmiş oluruz.
İnşallah. Tabii kendimizi bu dünyaya göre sınırlandırmamak lazım. Hani dünya kabuğunu bir kenara bırakmak lazım. Dünyevilikleri yaşayacağımız bir durumda değiliz inşallah. Hani biz kendimizi, tekrar söylüyorum, kendimizi tamamıyla Allah'a teslim ettiğimiz takdirde malımızı da, mülkümüzü de, canımızı da Allah'ın en iyi şekilde teslim ettiğimizden dolayı hareketlerimizi Allah'ın en güzel ilhamlarıyla hayatımızı sürdürdüğümüzü biliyoruz inşallah. Tabi burada sahipliğini yapacağımız dünyada hiçbir şey yok inşallah. Sadece Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü mukaddes bir ruha sahibiz. Dünyada sahipliğini yapabileceğimiz sadece bir ruhumuz var. Allah'ın rızasını kazanabileceğimiz, dünyada ibadetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştireceğimiz, bir şeyden sorumlu olduğumuz bir ruhumuz var. Onun dışındaki dünyevi mallar, sadece dünyevilikler, sahipliğini yapabileceğimiz bir durum değildir inşallah. Ahireti tespit eden, Rabb'in aşkıyla yaşayan mümin için ölüm zaten, Furkan kardeşimizin de söylediği gibi, ölüm mutluluktan ibarettir. Kendini Allah'a teslim etmiş, ahireti tespit eden Bilal-i Habeş'in ölüm sırasında söylediği bir şeyi ben okumak istiyorum inşallah. Bilal-i Habeş öleceğine yakın zayıflıktan hilal gibi incelmiş ve ölüm rengi yüzüne vurmuştu. Karısı bu halini görünce eyvah mahvolduk deyince Bilal hayır mutlu ve şen olduk dedi. Yaşarken hepten mahvolmuştuk ama şen ölümün asıl hayat olduğunu bilmediğin için, yani eşine sen hayat, asıl ölümün asıl ölümün hayatta olduğunu bilmediğin için böyle kaygılandığını söyledi. Bunu söylediğinde Bilal'in yüzünde laleler, nergisler ve gül yaprakları canlandı birden inşallah. Ya burada kendini ne derece Allah'a teslim ettiğini ve ahireti tespit ettiğini, Allah'ın aşkıyla nasıl yanıp tutuştuğunu, ölümün de nedir? Tabii ölümün de onun için kurtuluş değil de mutluluk abilesi dünyada olduğunu görüyoruz inşallah.
Evet, doğan anlamda kurtulmuş oluyor. Evet.
Tabii zaten dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için çalışan, bu sınavı en iyi şekilde, tabii en doğrusunu Allah bilir, bu sınavı en iyi şekilde elinden geldiğince vermek için uğraşan mümin, öldüğünde de Allah ona inşallah huzurlu bir ölüm nasip ediyor.
Zaten ayet, Allah ayette müminlerin, yani dünyada da en güzel hayat yaşayacağını söylüyor zaten. İnşallah. Dünyada da kötü bir hayat yaşatmıyor. Allah'ın o anlamda bu metafizik bir konu. Yani dünyada çok kötü bir hayat yaşayıp, yani tahammül edip sadece cennette iyi bir hayat gibi bir durum değil. Zaten inkar eden, kafir olan insanlar dünyada çok rezil bir hayat yaşıyorlar. Ne kadar malın mülkü çocukları da olsa içlerinde mutluluğu bulamıyorlar. Allah hem nimet olarak hem de mutluluk olarak müminleri, erkek olsun kadın olsun, en güzel hayatta dünyada yaşatıyor inşallah.
Evet.
Aslında olsun, evet.
Evet, yani bu anlattıklarımızın şöyle bir önemi var. Şimdi diyoruz ki işte ölüm gelecek, öldükten sonra işte insanlar ağlayacak, daha sonra daha azalacak, ziyaretler azalacak falan. Yani insanları bu bakış açısı biraz bir karamsarlığa itmesin. Çünkü bunların hepsinin bir anlamı var. Çünkü Allah bunları, yani mesela öldükten sonra insanın yavaş yavaş bedeni işte çürümeye başlıyor, hiçbir şey kalmıyor falan. Çünkü bu hayat geçici, bir kılıf bizdeki, giydirilmiş bir kılıf. Daha sonra çünkü yok oluyor. Yani onun bile bir anlamı var aslında. İlk zamanlar belki hatırlanmıyoruz, hatırlanıyoruz, arkamızdan ağlayan insanlar olacak. Ama unutturucu etkisi ileriki yıllarda gitgide daha da azalıyor. Birkaç on yıl sonra ise koca bir ömür diye sürdüğümüz dünyada bizi hatırlayan pek fazla kimse kalmayacak. Dünyada bunlar olup biterken toprağın altındaki bedenimiz hızlı bir şekilde parçalanma sürecine girecek. Cesedimiz toprak ve kemik yığını haline gelene kadar devam edecek. Bedeni mezarda çürüyerek iskelet haline gelecek ve ben sandığınız beden oldukça iğrenç bir sonla yok olup gidecek. Siz, yani gerçekte bir ruh olan siz, bu bedeni çoktan terk etmiş olacaksınız. Allah dileseydi, dediğim gibi, insan vücudunu öldükten sonra bu hale getirmeyebilirdi. Evet. Bunun evet, çok büyük bir anlamı var dediğim gibi.
En güzel şey de hocam, öldükten sonra amel defterinin kapanmamış olması. Yani öldükten sonra da geride kalan insanların yaptığı iyilikler, yani çocuklar falan yaptığı iyilikler kişilere yansıyor ve amel defterine iyilik olarak
ya yazılıyor. Burada da Allah insanı en iyi şekilde rızıklandırmış. Amel defterini dünyada mesela senin soyundan olan insanların devam ettiği takdirde amel defterini kapatmamış oluyor inşallah. Evet. Bugün de çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet. Herkese teşekkür ederim. Herkese Allah razı olsun. Programımızın bugün de sonuna geldik inşallah. Akşam 22'de Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını A9 TV, Harun Yahya TV ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler inşallah.